Ayrım 4. Hayaletler. Paul Auster. Sayfa 42. İki gün sonra postadan Mavi'nin havalesi çıktığında Beyaz'dan da nihayet bir mesaj geliyor. Bundan sonra Dalaver'e dümen yok, diyor Beyaz. Bu çok bir şey demek değilse de Mavi sonunda Beyaz'ın suskunluk duvarını yıktığı için memnun. Ama mesajda son yazdığı rapor mu kastediliyor yoksa postanedeki olay mı? Orası Mavi için pek açık değil. Biraz düşündükten sonra fark etmediği sonucuna varıyor. Şöyle ya da böyle, vakayı çözecek olan eylem. Olayları olabildiğince biraz şurasından biraz burasından bozup kırmalı. Her bilmeceyi orasından burasından tırtıklamalı. Ta ki yapının tümü zayıflayıncaya kadar. Ta ki günün birinde tüm bu çürük yapı çöküp aşağı inene kadar. Ondan sonraki birkaç hafta içinde Mavi birçok defa postaneye gidip geliyor. Umudu Beyaz'ı bir kere daha göz ucuyla görebilmek. Ama bundan bir şey çıkmıyor. Ya o geldiğinde rapor kutudan çoktan alınmış oluyor ya da Beyaz ortalıkta görünmüyor. Postanenin bu bölümünün 24 saat açık olması Mavi'ye pek az seçenek bırakıyor. Beyaz uyandı. Aynı hatayı bir kere daha yapmayacak. Kutuyu açmadan önce Mavi'nin çekip gitmesini bekleyecek. O kadar. Mavi bütün yaşamını postanede geçirmeye razı olmadıkça Beyaz'ı enselemesinin yolu yok gibi görünüyor. Olay Mavi'nin düşünebileceğinden çok daha karmaşık. Bir yıla yakındır kendini temelde özgür sanıyordu. Şöyle ya da böyle işini yapıyordu. Dışarıya, dosdoğru karşıya bakıp siyahı gözetliyor, olası bir açılış bekliyor. Buna tutunmaya çalışıyordu ama bütün bunlar olup biterken arkasından neler çevrildiğini bir gün bile aklından geçirmemişti. Şimdi maskeli adam olayından, ardından gelen çeşitli engellerden sonra Mavi artık ne düşüneceğini bilemiyor. Kendisinin de izleniyor olması pekala mümkün. Onun siyahı gözetlediği gibi başka bir de onu gözetlemesi mümkün. Eğer durum buysa hiçbir zaman özgür olmamış demektir. Ta başından beri ortadaki adam olmuş, önden yolu saptırılmış, arkadan ettirilip durmuş. Gariptir ama bu düşünce aklına Walden'dan bazı cümleler getiriyor. Not defterine bakıp tam nasıldı bunlar diye hatırlamaya çalışıyor. Onları not ettiğine oldukça emin çünkü. Buluyor. Olduğumuz yerde değiliz, sahte bir konumdayız. Doğamızdaki bir zaaf yüzünden bir durumu varsayıyoruz. Kendimizi onun içine yerleştiriyoruz. Ve bu yüzden de kendimizi aynı anda iki durum içinde buluyoruz. İçinden çıkılması iki kat zor oluyor. Bu Mavi'nin aklına yatıyor ve biraz korkmaya başlasa da belki de bu konuda bir şeyler yapmak için çok geç olmadığını düşünüyor. Asıl sorunun kendisinin ne olduğunu saptamakta düğümleniyor. Bir kere hangisi daha büyük tehlike onun için? Beyaz mı, siyah mı? Beyaz verdiği sözünü yerine getirdi. Para her hafta düzenli olarak geliyor. Şimdi ona karşı çıkmak, yediği kaba pislemek olacak. Mavi biliyor bunu. Ama gene de olayları başlatan Beyaz oldu. Mavi'yi boş bir odaya itip soktu. Deyiminin yerindeyse sonra ışığı söndürdü, kapıyı kilitledi. O gün bugündür Mavi karanlıkta el yordamıyla ilerleyip duruyor. Ve şu kör haliyle elektrik düğmesini arayıp duruyor. Vakanın kendisini tutsağı olup çıktı. Her şey iyi hoş da neden böyle bir şey yapsın Beyaz? Mavi gelip bu soruya dayanınca artık düşünemez oluyor. Beyinli duruyor. Bundan ileriye gidemiyor. Siyahı ele alalım o zaman. Şimdiye kadar vakanın tümü, bütün dertlerinin gönüldeki nedeni oydu. Peki ya Beyaz aslında siyahı değil de maviye ele geçirmek istiyorsa? O zaman belki de siyahın bu işle hiçbir ilgisi yok. O masum bir figüran. O zaman mavinin içinde bulunduğunu sandığı konumda olan aslında siyah. Siyahın rolünde olansa mavi. Bunu yaban atmamak gerek. Öte yandan siyahın bir biçimde Beyaz'la işbirliği yapıyor olması ve beraberce Mavi'yi tepeleme planları kurmaları da mümkün. Eğer öyleyse ona ne yapıyorlar? Eninde sonunda çok da korkunç bir şey değil. En azından kesin kes öyle değil. Mavi'yi tuzağa düşürüp elini kolunu bağladılar. Öyle hareketsiz hale geldi ki yaşamı yaşamamaktan çıktı. Evet diyor Mavi kendi kendine. Böyle bir duygu. Yaşam yaşamamaktan çıktı. Bir odada oturup yaşamının sonuna kadar kitap okumaya yargılanmış bir adam gibi geliyor kendi kendine. Bu bayağı garip. Olsa olsa yarı canlı olmak, dünyayı yalnızca sözcükler aracılığıyla görmek, yalnızca başkalarının yaşamları aracılığıyla yaşamak. Kitap ilginç bir kitap olsaydı belki durum o kadar kötü olmazdı. Hikayeyi ne derler, kaptırır gider, yavaş yavaş kendini unutmaya başlardı. Ama bu kitap ona hiçbir şey sunmuyor. Ne hikaye var, ne olay örgüsü, ne heyecan. Odasına oturmuş kitap yazan bir adam. O kadar. Mavi farkına varıyor ki hepsi bundan ibaret ve artık bıktı. Ama nasıl sıyrılıp çıkmalı? Odada kaldığı sürece yazılmayı sürdürecek bir kitap olan bu odadan nasıl çıkılmalı? Siyah, bu kitabın sözüm ona yazarına gelince Mavi artık gördüğüne inanmıyor. Gerçekten böyle bir adam olabilir mi? Hiçbir şey yapmayan, sadece odasında oturup yazı yazan. Mavi her yere gitti onun peşinden. En uzak köşelere kadar izini sürdü. Büyük bir dikkatle, gözleri onu yanıltır gibi oluncaya kadar gözetledi onu. Odasından çıksa da Siyah hiçbir zaman hiçbir yere gitmiyor, hiçbir zaman pek bir şey yapmıyor, bakkaldan alışveriş, arada bir saçını kestirmek, sinemaya gitmek falan filan. Ama çoğunlukla sadece sokaklarda geziniyor. Rastgele manzaralara dalıp gidiyor. Rastgele şuna buna bakıyor. Bu bile ara sıra oluyor. Bir zaman bina oluyor baktıkları. Başını iyice arkaya devirip çatıları görmeye çalışıyor. Bina girişlerini kolaçan ediyor. Ellerini hafifçe taş ön yüzeylere sürtüyor. Ardından bir ya da iki haftalığına ana heykellere geliyor sıra. Ya da nehrin üzerindeki sandallara. Ya da sokak tabelalarına. Sadece bunlar, kimseyle tek kelime konuşmaz, artık onca gerilerde kalan, gözyaşları içindeki o kadınla buluşmasını saymazsanız kimseyle de buluşmaz. Bir anlamda Mavi, Siyah hakkında bilinebilecek her şeyi biliyor. Ne marka sabun satın aldığını, hangi gazeteleri okuduğunu, hangi giysileri giydiğini, üstelik bütün bunları ince ince defterine de not etmiş. Binlerce olgu bulup çıkardı. Ama hepsinin ona öğrettiği tek şey, hiçbir şey bilmediği. Çünkü bunların hiçbirinin mümkün olmadığı gerçeği hala geçerli. Siyah gibi birinin var olması mümkün değil. Bundan yola çıkarak Mavi, Siyah'ın bir düzenbazlık, o odada oturup hiçbir iş yapmasın diye Beyaz tarafından kiralanmış adamlardan biri olduğundan kuşkulanmaya başlıyor. Belki o yazıp durmaları da sahtedir. Her bir sayfası sahte. Telefon rehberindeki bütün isimleri aynen ard arda kağıda geçiriyordur. Ya da sözlükteki alfabe sırasına göre dizilmiş bütün sözcükleri yeniden alt alta diziyordur. Ya da Walden'ı el yazısıyla kopya ediyordur. Ya da belki yazdıkları birer sözcük bile değildir. Anlamsız karalamalar, bir kalemin gelişi güzel çiziktirmeleri, giderek kabaran bir yan saçmalık ve saçmalamadır. O zaman gerçek yazar Beyaz olur. Siyah ise onun dublöründen, bir sahte oyuncudan, kendi tözü olmayan bir aktörden başka bir şey değildir. Sonra bazen Mavi'nin bu düşünceyi izleyerek tek mantıklı açıklamanın Siyah'ın bir değil birkaç kişi birden olduğu sonucuna vardığı zamanlar oluyor. Sırf Mavi'ye oyun olsun diye Siyah rolünü üstlenenler 2, 3 ya da 4 benzeş kişi. Her biri kendi ayrılan zamanda rolünü oynuyor. Sonra geriye evine, ocağına dönüyor. Fakat bu, Mavi'nin uzun süre zihninde evirip çevirmeye dayanamayacağı kadar korkunç bir düşünce. Aylar geçiyor. Sonunda yüksek sesle kendi kendine şöyle diyor. Artık nefes alamıyorum. Bitti, ölüyorum. 1948 yazının ortaları. Nihayet bir şeyler yapmak için cesaretini toplayan Mavi, değişik kılıklarla dolu torbasına daldırıyor elini ve yeni bir kimlik aranıyor. Türlü olasılıklar üzerine düşünüp vazgeçtikten sonra, küçüklüğünde oturdukları mahallenin şurasında burasında dilenen bir ihtiyarda, Jimmy Tospembe adında bir yerel karakter, karar kılıyor ve berduşluk kıyafetlerine bürünüyor. Yırtık pırtık yünlüler, tabanları yere çarpıp durmasın diye sicimle bağlanmış ağız açık ayakkabılar, 2-3 parça eşyasını içine koyacağı çadır bezinden gün görmüş bir torba, bir de son olarak upuzun beyaz bir sakal ve uzun beyaz saçlar. Bu son ayrıntılar ona bir ahdi atik peygamberi havası veriyor. Jimmy Tospembe kılığındaki mavi illetli, hayatı kaymış, birinden çok bilge bir soytarı, toplumun kenarına itilmiş bir yoksulluk havarisi. Biraz üşütük belki ama zararsız. Çevresine tatlı bir kayıtsızlık yayıyor. Çünkü başına gelebilecek her şey gelmiş. Onu artık hiçbir şey ırgalamaz. Mavi sokağın karşı yakasında uygun bir yere tünüyor. Cebinden kırık bir büyüteç parçası çıkarıp bununla yakınlardaki çöp tenekelerinin birinden bulup çıkardığı buruşturulmuş bir gazete parçasını okumaya koyuluyor. 2 saat sonra Siyah görünüyor. Oturduğu evin merdivenlerinden inip Mavi'ye doğru ilerliyor. Siyah berduşa dikkat bile etmiyor. Ya kendi düşüncelerine dalmış ya da onu özellikle görmezden geliyor. Bu yüzden iyice yakınına gelince Mavi onunla tatlı bir sesle konuşuyor. Biraz bozukluğunuz var mı beyim? Siyah duruyor. Ona seslenen bu perişan yaratığa şöyle bir bakıyor ve tehlikede olmadığını fark edince rahatlayarak gülümsüyor. Sonra elini cebine sokuyor. Bir madeni para çıkarıp Mavi'nin avucuna yerleştiriyor. Al bakalım diyor. Allah razı olsun diyor Mavi. Eksik olma diye cevaplıyor Siyah. Duygulandı biraz. Hiç korkma diyor Mavi. Allah herkesten razı gelir. Bu güvenceyi de aldıktan sonra Siyah şapkasının ucuna dokunarak Mavi'yi selamlıyor. Yoluna devam ediyor. Ertesi gün öğleden sonra yeniden berduş kıyafeti içinde Mavi aynı yerde Siyah'ı bekliyor. Mavi konuşmayı bu sefer biraz daha sürdürmeye kararlı. Artık Siyah'ın güvenini kazandı ya. Siyah kendisi oyalanmaya niyetli olunca da mesele kalmıyor. Günün geç saatleri şimdi. Akşam olmadı ama artık akşam üzeri de değil. Ağır ağır dönen günün, tuğlaların için için kızardığı, gölgelerin uzadığı alacakaranlık saatleri. Berduş'u kibarca selamlayıp ona biraz daha bozukluk verdikten sonra siyah bir an duralıyor. Sanki konuşmaya girişsin mi girişmesin mi bilemiyormuş gibi. Sana tıpkı Walt Whitman'a benzediğini söyleyen oldu mu? Walt kim? Diye soruyor Mavi, rolünü sürdürmeyi ihmal etmeden. Walt Whitman, ünlü bir şair. Hayır diyor Mavi, tanıyorum desem yalan olur. Tanımazsın diyor Siyah, artık hayatta değil ama benzerlik şaşırtıcı. Biliyorsun insanlar çift yaratılmıştır derler diyor Mavi. Her insanın bir diğerlerde bir çifti vardır, benimki neden ölmüş biri olmasın? İşin matrağı diye sözünü sürdürüyor Siyah. Walt Whitman bu sokakta çalışırdı. İlk kitabını burada, şu durduğumuz yerde, biraz ötede bastı. Deme yahu, diyor Mavi, düşünceli başını sallıyor. İnsan şaşırmadan edemiyor değil mi? Whitman hakkında garip hikayeler anlatırlar, diyor Siyah. Mavi arkalarındaki binanın ilk basamağına oturması için işaret ediyor, sonra Siyah kendisi de oturuyor. Birden ikisi orada, o yaz gününün ışığı altında, şundan bundan konuşa duran iki eski dost olup çıkıyorlar. Evet, diyor Siyah. O anın rehavetine şöyle iyice bir yerleştiriyor kendini. Bir sürü garip hikaye. Whitman'ın beyni hikayesi mesela. Bütün yaşam boyunca Whitman frenoloji bilimine inandı. Biliyorsun, kafatasının üzerindeki yumruları okuma bilimi. O zamanlar çok popülerdi. Duydum desem yalan olur diye karşılık veriyor Mavi. Neyse, orası önemli değil diyor Siyah. Önemli olan Whitman'ın beyinlere ve kafataslarına meraklı olması. İnsanın karakteri hakkında her şeyi anlattıklarına inanıyordu. Neyse, Whitman bundan 50-60 yıl kadar önce New Jersey'de ölür. Öldükten sonra cesedine otopsi yapmalarına izin verir. Öldükten sonra nasıl izin verebilir ki? İyi dedin, kötü ifade ettim. İzin verdiğinde hala yaşıyordu. Sadece öldükten sonra kendisini kesip içmelerini aldırış etmeyeceğini söyledi onlara. Son arzusu da diyebilirsin. Ünlülerin son sözleri. Doğru. Bir sürü insan onun daha iyi olduğunu düşünüyordu. Anlıyor musun? Beynine bir göz atmak istiyorlardı. Farklı bir yanı var mı diye. İşte öldüğünün ertesi günü bir doktor Whitman'ın beynini çıkardı. Kafasını kesti çıkardı düpedüz. Ve ölçülüp tartılması için Amerikan İnsan Ölçümleri Kuruluşu'na yolladı. Değil bir karnabahar gibi diye araya giriyor Mavi. Tas tamam. Büyük gri bir sebze gibi. Ama hikayenin ilginçleştiği nokta da burası işte. Beyin laboratuvara geliyor. Tam üzerinde çalışacaklar ki asistanlardan biri beyni yere düşürüyor. Patlamış mı? Tabii patlamış. Beyinler çok dayanıklı değildir biliyorsun. Patlayıp dört bir yana saçılmış olan olmuş yani. Amerika'nın en büyük şairinin beyni süpürülüp çöpe boylamış. Rolünü sürdürmesi gerektiğini hatırlayan Mavi hırıltılı kahkahalar atıyor ard arda. Matrak ihtiyar neşesi taklidi. Başarılı da. Siyah da gülüyor. Artık hava o kadar yumuşadı ki gören onların 40 yıllık dost olmadıklarını dünyada anlamaz. Zavallı Walt'un mezarında yatışını düşünmek hüzünlü gene de diyor Siyah. Yapayalnız, beyinsiz. Tıpkı korkuluk gibi diyor Mavi. Aynen diyor Siyah. Oz ülkesindeki korkuluk gibi. Bir sıkı kahkaha da attıktan sonra Siyah, sonra bir de torunun Whitman'ı ziyaret etmesi hikayesi vardır diyor. O da sıkı hikayedir. O da mı şairmiş? Tam değil ama gene de büyük bir yazar. Tek başına ormanda yaşayan hani. Evet diyor Mavi. Cehaletini çok da abartmak istemiyor. Birisi bana ondan söz etmişti. Doğadan çok hoşlanırmış. Dediğin adam o mu? Tam tamına diye cevap veriyor Siyah. Henry David Thoreau. Kısa süreliğine Massachusetts'ten kente gelmiş. Brooklyn'de Whitman'ı ziyaret etmiş. Ama ondan hemen önce buraya, Portakal Sokağı'na uğramış. Belli bir nedeni var mıymış? Plymouth Kilisesi. Henry Ward Beher'in vaazını dinlemek istemiş. Güzel bir yer diyor Mavi. Oranın öndeki çayırlıkta geçirdiği hoş saatleri düşünerek. Ben de oraya gitmeyi severim. Birçok büyük adam gitmiştir oraya diyor Siyah. Abraham Lincoln, Charles Dickens. Hepsi de bu sokaktan aşağı yürüyüp kiliseye girmişler. Hayaletler. Evet, çevremizi saran bir sürü hayalet var. Peki hikaye? Aslında çok basit. Thoreau ve Branson Alcott, Thoreau'nun bir arkadaşı, Whitman'ın Myrtle Caddesi'ndeki evine gelmişler. Walt'un annesi de onları tavan arasına, Walt'un zeka özürlü erkek kardeşi Eddie ile paylaştığı odaya yollamış. Her şey yolundaymış. El sıkışmışlar, selamlaşmışlar filan. Derken oturup yaşam görüşlerini tartışmaya sıra gelince, Thoreau ve Alcott odanın orta yerinde dolu bir oturak durduğunu fark etmişler. Walt tabi geniş herif olduğu için oralı olmamış ama önlerinde bir tas dışkıyla oturup konuşmak iki New Englandlının bayağı zoruna gitmiş. İşte bu yüzden sonunda aşağıya oturma odasına inmiş. Konuşmaya orada devam etmişler. Bu küçük bir ayrıntı, farkındayım. Ama ne de olsa iki büyük yazarı karşılaşması tarihi bir andır. Bütün verileri yerli yerine koymak gerek. O oturak, biliyor musun, bana yere düşen beyni hatırlatıyor biraz. Durup düşünürsen biçim olarak belli bir benzerlikte yok değil. Tümseklerle karınları kastediyorum. Kesinlikle bir bağlantı var. Beyinler, bağırsaklar, insanın içinde ne varsa. Bir yazarın eserini daha iyi anlayabilmek için ona nüfuz etmekten söz ederiz, içine girmekten. Ama doğrusunu istersen bulunacak pek bir şey de yoktur orada. En azından başka birisinin içinde bulacaklarından farklı bir şey. Bu konularda çok şey biliyor gibisin diyor Mavi. Siyah'ın söylediklerinde ipin ucunu kaçırmaya başladığını hissediyor. Bu benim hobim diyor Siyah. Yazarların, özellikle de Amerikalı yazarların yaşamlarını öğrenmeyi severim. Bazı şeyleri anlamama yardımcı oluyor. Anlıyorum diyor Mavi. Bir şey anladığı yok aslında. Siyah'ın söylediği her sözcük daha da aklını karıştırıyor sadece. Hawthorne al diyor Siyah. Thoreau'nun yakın dostu ve belki de Amerika'nın sahip olduğu gerçek anlamda ilk yazar. Üniversiteden mezun olduktan sonra Salem'e, anasının evine dönmüş. Odasına kapanmış, 12 yıl dışarı çıkmamış. Ne yapmış içeride? Hikayeler yazmış. Hepsi bu mu? Yalnız yazmış mı? Yazmak yalnızlık isteyen bir iştir. Yaşamının tümünü kaplar insanın. Bir anlamda yazarın kendisine ait bir yaşamı yoktur. Şurada önünde dursa bile aslında orada değildir. O da hayalet ha? Tas tamam. Kulağa esrarengiz geliyor. Öyle de. Ama Hawthorne biliyor musun büyük hikayeler yazdı. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen hala okuyoruz onları. Onlardan birinde Wakefield adında bir adam karısına bir şaka yapmaya karar verir. Bir iki günlüğüne iş yolculuğuna çıkacağını söyler ona. Ama kendi terk etmek yerine köşeye dönüp bir alt sokağa geçer. Orada bir oda kiralar ve olacakları seyretmek üzere bekler. Bunu neden yaptığını bilemez. Ama gene de yapar. 3 ya da 4 gün geçer. Ama adam eve dönmek için hazır hissetmez kendini henüz. Kiraladığı odada kalmayı sürdürür. Günler hafta olur, haftalar aylara döner. Bir gün Wakefield eski sokağından geçer ve evinin mateme büründüğünü görür. Bu kendi cenazesidir. Karısı yalnız bir duldur şimdi. Yıllar geçer. Ara sıra kentte gezerken karısıyla yolları kesişir. Hatta bir gün büyük bir kalabalığın ortasında karısına sürtünür bile. Ama kadın onu tanımaz. Geçer de geçer yıllar. 20 yıldan fazla geçer. Zamanla Wakefield yaşlı bir adam olmuştur. Sonbaharda yağmurlu bir gece boş sokaklarda yürürken eski evinin oradan geçecek olur. Pencereden içeri bir göz atar. Şöminede tatlı bir ateş yanmaktadır. Dışarıda yağmurun altında durmak yerine içeride olmak, ocağın yanındaki o rahat koltuklardan birinde oturmak ne güzel olurdu diye düşünür. İşte böyle o anda verir kararını. Ön kapının basamaklarına çıkar, kapıyı çalar. Sonra? Bu kadar. Hikayenin sonu bu. Son gördüğümüz kapının açılışı. Wakefield'in yüzünde sinsi bir gülümsemeyle içeri girişidir. Peki karısına neler söylediğini hiç bilemeyecek miyiz? Hayır, hikaye burada biter. Başka tek bir kelime edilmez. Ama evine dönmüştür, bu kadarını biliyoruz. Ve ölünceye kadar sadık bir eş olarak yaşar. Bu sırada gökyüzü kararmaya başlıyor. Gece olmaktadır artık. Batıdaki son bir pembelik vardır. Ama gün neredeyse sona eriyor. Siyah çökmekte olan karanlıktan yararlanarak oturduğu yerden kalkıyor. Mavi elini uzatıyor. Seninle konuşmak zevkti diyor. Ne kadar da uzun oturmuşuz. O zevk bana ait diyor Mavi. Konuşmanın sona erdiğine memnun. Çünkü biraz sonra takma sakalının kaymaya başlayacağının farkında. Yaz sıcağı, kendi gerginliği birlik olup tutkalı terden gevşettiler. Adım Siyah diyor Siyah, Mavi'nin elini sıkarak. Benimki Jimmy diyor Mavi. Jimmy toz pembe. Bu küçük konuşmamızı uzun süre unutmayacağım Jimmy diyor Siyah. Ben de diyor Mavi. Beni çok düşündürecek şeyler söyledin. Allah senden razı olsun Jimmy toz pembe diyor Siyah. Allah senden de razı olsun beyim diyor Mavi. Sonra son bir kere tokalaşarak aksi yönlere doğru yürüyüp gidiyorlar. Her biri kendi düşüncelerine dalmış. Derken o gecenin geç saatlerinde odasına geri döndüğünde Mavi Jimmy toz pembeyi gömmesi gerektiğini, ondan tamamen kurtulması gerektiğine karar veriyor. İhtiyar Berduş işlevini yerine getirdi. Ama artık bundan sonra onu sürdürmek akıllı olmayacak. Mavi Siyah'la bu ilk bağlantıyı kurduğuna memnun. Ama tam da istediği sonucu alamadı. Ve olayın tümü düşünülürse oldukça sarsıldı. Çünkü konuşmanın vakayla hiçbir ilgisi olmasa da Mavi Siyah'ın konuşma boyunca hep vakaya gönderme yapıp durduğunu hissediyordu. Bilmece gibi konuşuyordu deyim yerindeyse. Sanki Mavi'ye bir şeyler anlatmak ister ama onu yüksek sesle söyleyemezmiş gibi. Evet, Siyah oldukça samimiydi. Oldukça hoş davrandı ama Mavi adamın onu ta başından beri tanıdığı duygusundan hala kurtulamıyor. Eğer öyleyse Siyah'ın işbirlikçilerden biri olduğu kesin. Aksi olsa Mavi ile konuşmayı neden sürdürsün ki? Yalnızlıktan değildir, orası kesin. Siyah sandığı kişi ise yalnızlık söz konusu olamaz. Şu ana kadar yaşamına ilişkin her şey yalnız kalmak üzerine kurulmuş kararlı bir planın parçası oldu. Konuşma konusundaki istekliliğini yalnızlığın acılarından kaçma çabasına yormak anlamsız olurdu. Şu sırada hiç olmasa ile bir yıldan fazladır bütün insan ilişkilerinden kaçıp durduktan sonra. Siyah içine kapanmaktan nihayet vazgeçtiğinde neden sokağın köşesinde gördüğü kolu kanadı kırık bir ihtiyarla konuşmakla başlasın işe? Hayır, Siyah Mavi ile konuştuğunu biliyordu. Onu biliyorsa Mavi'nin kim olduğunu da biliyordur. Başka yolu yok diyor Mavi kendi kendine. O her şeyi biliyor. 4. ayrımın sonu sayfa 53.